Ayrım 10.
Örneğin dinsel toleransa örnek verilen Osmanlı İmparatorluğu'nun millet sisteminde devlet tarafından tanınmış çeşitli dinlerin özgürce örgütlenme hakkı, hatta kendi üyelerinden vergi toplama hakkı vardı. Ama burada devlet hem her milletin gelenek ve uygulamalarını saygıyla karşılıyordu, hem de bunların uygulanmasını sağlamayı üzerine alıyordu. Yani hiçbir milletin üyesinin değil, o dinden çıkmasına izin vermek, o dinin uygulamalarını aksatmasına bile izin vermiyordu. Eğer bir millet başı, bir grup, üyesinin resmi din uygulamasını reddettiği ya da sorguladığı yolunda şikayette bulunursa, bu kişiyi yola getirmek devletin hakkı ve göreviydi. Bu haliyle Osmanlı İmparatorluğu aslında bir tür teokrasiler konfederasyonuydu. Bu örneklerde açıkça bir dinsel hak ile başka hakların, eşitlik hakkı ve genel olarak insan hakları çatışması, en azından yarışması söz konusudur. Özet olarak bireyin kendi grup özelliklerinden vazgeçmesi ya da çoğunluğa asimile olması bir insan hakkıdır. Ve gerek grup gerekse çoğunluk bu hakka saygı göstermek zorundadır. Bazen çoğunluğun da zaman zaman bu hakkın kullanılmasına karşı çıktığı görülebilir. Özellikle ayrımcılık, segregasyon uygulanan rejimlerde çok görülen bu durum, bu rejimlerin olmadığı yerlerde de bulunabilir. Örneğin Türkiye'de bir dinci yürüyüşte göstericilere Atatürk resmi göstererek bir gayrimüslim azınlık olmaktan çok Türk toplumunun isteyerek asimile olmuş bir ferdi olduğu mesajını veren Şantal Zakeri'ye "Sen Levantensin" mesajıyla özellikle İslamcılar tarafından ama sadece onlar değil, örneğin Interstar'ın İslamcılıkla hiç ilgisi olmayan yorumcusu Engin Ardıç tarafından da karşı çıkıldığı görülmüştür. Yarışan haklar, dinsel haklarla genel yasaların ya da ilkelerin çatışması. Devletin yurttaşları için çıkardığı bir yasa, amaç ve kasıt bakımından ilgisiz de olsa, bir dinsel azınlığın üyeleri üzerinde dolaylı bir etki yapabilir ve buradan sorun çıkabilir. Örneğin Kanada ile yurttaşı olan bir Sih arasında görülen bir davada, Sih yurttaş motosiklet kullanırken kendisine kask giydirilmesinden şikayet etmiştir. Çünkü dinsel inançlarına göre kendisinin sürekli olarak türban, YÖK mucidi Profesör İhsan Doğramacı'nın bir diğer icadı olarak Türkiye'de yanlış anlamda kullanılan türban değil, gerçek anlamda türban, sarık takması gerekmektedir ve sarıkla kask takılamamaktadır. Şikayeti görüşen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, bu komite hakkında ileride bilgi verilecektir, 1996 Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin, bu sözleşme hakkında da ileride bilgi verilecektir, 18. maddesine göre sağlık, kimi hacı adayları Suudi Arabistan'a giderken zorunlu olan aşıları yaptırmamaktadırlar. Çünkü iğnenin girmesinden önce deriye sürülen pamukta alkol vardır. Gazetelerden okuduğumuz kadarıyla yetkililer bu noktada direnen hacı adaylarına aşı yapmadan çıkış izni vermek yolunu seçmektedirler. Oysa bu durumda sağlık gerekçesinin üstün gelmesi gereğine kuşku yoktur. Sağlık dahil kimi çıkarların korunması durumunda din özgürlüğüne sınırlamalar getirilebileceğini söyleyerek, ayrıca sözleşmeyle bağdaşabilir objektif amaçlara yönelmiş ve mantıklı olduğu için bu tedbirin 26. maddeyi de ihlal etmediğini bildirerek Şih'in şikayetini reddetmiştir. İnsan Hakları Komitesi bu konuda yaptığı genel yorumda şöyle demiştir. Her farklı muamele ayrımcılık teşkil etmez. Eğer farklı muamelenin ölçütleri mantıki ve nesnelse ve amaç sözleşme hükümlerine göre meşru bir hedefi gerçekleştirmeye yönelikse ayrımcılıktan söz edilemez. Birleşmiş Milletler tarafından Aralık 1992'de kabul edilen Ulusal, Etnik, Dinsel, Dilsel Azınlık Mensubu Kişilerin Hakları Bildirgesi'nin 4. maddesinde, bu belge hakkında da ileride bilgi verilecektir, azınlıkların özel niteliklerini koruma konusunda, devletlerin görevleri konusunda şöyle bir istisna getirilmektedir. Belli uygulamaların ulusal yasaya aykırı olması ve uluslararası standartlarla çelişmesi durumu hariçtir. Aynı bildirgenin 8. maddesi şöyle demektedir. Bu bildirgedeki hakların kullanımı, tüm bireylerin evrensel olarak tanınmış insan haklarını ve temel özgürlüklerini kullanmalarını zedeleyemez. Yerli hakları üzerine hazırlanan bildirge taslağı, grup haklarına büyük vurgu yaptığı halde şöyle demektedir. Yerli halklar çeşitli özelliklerini evrensel olarak tanınmış insan hakları standartlarına uygun biçimde sürdürme vesaire hakkına sahiptirler. Özet olarak çoğulcu toplumlar azınlık grupları içinde özgürlük, azınlıkla çoğunluk arasında da eşitlik ister. Bu arada belirtilmelidir ki kimi ülkeler bu özel istekleri karşılamak için olağanüstü çaba harcamakta, bu hak taleplerini reddetmek yukarıda sözü edilen meşru hedefi gerçekleştirmeye yönelik olsa bile işi sonuna kadar birey lehinde götürmeye çalışmaktadırlar. Örneğin Hollanda'da yaşayan 65 yaşındaki M. van Leeuwen, dinsel inançlarının emniyet kemeri bağlamasına engel olduğunu, Hristiyanlık inançlarının kendisini bu konuda özgür bıraktığını belirterek cezadan kurtulmak için idare mahkemesine başvurmuştur. Mahkeme yukarıda sözünü ettiğim gerekçeyi kullanarak bu talebi baştan reddetmesi son derece doğal olduğu halde duruşmada bir papazın tanık olarak dinlenmesine karar vermiştir. Cumhuriyet 1.7.1998. Özel grup haklarının kabulü sorunu. 1. Özel yönetim hakları. Bu hak biçimi azınlığın kendini çoğunluktan ayırma yöntemlerinden biridir ve azınlıkla çoğunluğun bir arada ortak yaşam sürdürmesinde güçlük çekilmesi, bunu sağlamak için pek başka bir çare kalmaması halinde başvurulan bir yoldur. Devletler özellikle teritoryal temelde özel yönetim hakkı vermek, örneğin federal sisteme geçmek istemezler. Çünkü siyasal özelliğin yanı sıra bir de topraklar ayrılırsa bunun terminal noktası ayrılarak kendi devletini kurmaya kadar varabilir. Türkiye'de de üniter devlette ısrar etmenin ve federal sistemden öcüden korkar gibi korkmanın nedeni budur. Federal sistemin en uç biçimde uygulandığı ABD'de anayasaya göre açık biçimde federal devlete ait olduğu belirtilmeyen her hak federe devletlere aittir. Bir toprağı birlik içine kabul etmenin koşulu olarak ulusal azınlıklar ile eyalet sisteminin çakışmaması öngörülmüş, bu azınlıkların hiçbir eyalette çoğunluğu oluşturmaması sağlanmıştır. Bir ulusal azınlığın ancak federal alt birimlerden birinde çoğunluk oluşturabilmesine, yani eyalet haklarının her zaman daha üstün olmasına dikkat edilmiştir. Özel yönetim hakları bir yandan sosyal entegrasyonu ve siyasal birliği sağlayıcıdır. Çünkü kimi durumlarda bu yola gidilmezse ülkede huzur kalmayabilir. Fakat bu haklar bir yandan da vatandaşlığın entegre edici işlevini tehdit ederler. Birden fazla siyasal topluluk yarattığından, yani her biri kendi kendini yönetme hakkına sahip birden fazla halk olduğunu ileri sürdüğünden, bireyin tek bir siyasal toplulukla olan bağlarını zayıflatmaya yönelir. Vatandaşlık eğer siyasal topluluğa üyelik demekse, burada ikili bir vatandaşlık ortaya çıkmaktadır. 2. Özel temsil hakları. Dezavantajlı gruplardan gelen bu hak talepleri, ana gruba, çoğunluğa dahil olmak, entegre olmak isteme anlamındadır. Yoksa kendini ayırmakla ilgisi yoktur. Sayılarına oranla siyasal sistemde yeterince temsil edilmedikleri kanısında olan ve gerçekten de temsil edilmeyen kimi azınlık gruplarının bu taleplerinin toplumda kadınların daha iyi temsil edilme taleplerinden pek bir farkı yoktur. CHP kadınlara yönetim organlarında kontenjan tanımıştır. Sonul amaç bireyin benim dediği topluma daha fazla katılımını sağlamaktır. 3. Etnik dinsel haklar. Örneğin Amish'ler, Quaker'lar, Hutterite'lar, Hasidler gibi dinsel gruplar, tarikatlar, askerlik ve zorunlu eğitim gibi uygulamalardan bağışıklık isterler. Bunlar etnik olmaktan çok dinsel grup talepleridir. Bunların çoğu kendini ayırma, tecrit etme amaçlıdır. Bu tür talepler daha önce de belirtildiği gibi belli bir devletin kurulma aşamasında özel anlaşmalarla kabul edilmiş olabilir. Ama sonradan gelen göçmenlerin bu tür isteklerine olumlu yaklaşıldığı nadirdir. Örneğin İngiltere'deki kimi Müslüman gruplar liberal resmi eğitimden Amish'ler gibi bağışık olmayı talep etmişlerdir. Amaç kızlarının dış dünyayı öğrenmelerini, dış dünyaya açılmalarını engelleyerek grubun özelliklerini korumaktır. Tabii bu da grubun kendisini tecrit etmesine yol açmaktadır. Benzer bir durum Fransa ve Almanya'da Müslüman Türk kızlarının spor derslerine ve özellikle de yüzme derslerine girmemek istemeleri biçiminde görülmektedir. Bu reddedişin bir nedeni kısmen yeni göçmenlere duyulan ön yargıdan kaynaklanmaktadır. Çünkü bunların çoğu beyaz ve Hristiyan değildir. Kabileleşmek sözü edilmektedir. Bununla birlikte bir diğer neden, yukarıda da söylendiği gibi, bu isteklerin entegre olmak için değil, kendini toplumdan soyutlamak için ileri sürüldüğü gerçeğidir. Doğrusu hiçbir toplum kendi içinde kist gibi duracak bir birimi istememektedir. Kendini toplumdan soyutlama anlamının yanı sıra etnik dinsel hak talepleri çoğunluğa entegre olmak anlamını da taşıyabilirler. Örneğin Kanada'da Sihler, Kanada Kraliyet adlı polisine girmek istemişler ama bunun için türbanlarını çıkarmamayı talep etmişlerdir. Oysa bu ülkedeki yerliler bu polisi tarihi topraklarından çıkarmak için çabalamaktadırlar. Diğer yandan ABD kara kuvvetlerine girmek isteyen kimi Ortodoks radikal Yahudiler, yarmulkalarını çıkarmamayı şart koşmuşlardır. Bu konuda şu benzetmeyi yapmak öğretici olabilir. İngiliz tecrübesi, vatandaşlık ile entegrasyon arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu ülkede bir zamanlar işçi sınıfı ortak kültürden kesinlikle kopmuştu. İngiltere sınıf çizgileriyle parçalanmıştı. Ama vatandaşlık hakları, oy verme vesaire genişletilince ulusal entegrasyon yükseldi. Acaba azınlık özel isteklerinin katılıma yönelik olanlarının kabulü halinde aynı sonuç azınlıklar, siyahlar, dinsel azınlıklar, eşcinseller vesaire konusunda da elde edilemez mi? Bu grupların işçi sınıfına benzeyen ve genellikle yerli gruplara benzemeyen bir tarafı var. Başat kültüre dahil olmak istiyorlar. Ama işçi sınıfına benzemeyen bir tarafları da var. Kendilerini ana topluma dahil olmuş hissedebilmeleri için özel haklara ihtiyaçları var. Katılmaya yönelik özel taleplerin karşılanması, bunların topluma entegre olması sonucunu doğurabilir. Türkiye'deki özel talepler. Bu konuyu bitirmeden önce kafalarda oluşabilecek önemli bir soruya daha değinmek uygun olur. Türkiye'de görünüşte iki ama aslında bir grup özel taleplerde bulunmaktadır. Bunlardan birini işin başında bu konunun dışında bırakmak gerekmektedir. Çünkü Türkiye'deki Kürt etnik kökenlilerin esas olarak dilsel olan talebi, resmi daireler dışında ana dillerini konuşabilmek, bu dilde her türlü yayını yapabilmek, daha ileride ayrıntısıyla inceleyeceğimiz gibi zaten bu gruba Lozan Antlaşması'nın 39'a 4. maddesiyle hak olarak verilmiştir ama uygulanmamaktadır. Fakat konumuz açısından bu hakkın mevcut olması önemlidir. Uygulamaya konmaması ayrı bir sorun olduğu için şu anda buradaki konumuza girmez. Türkiye'de özel taleplerde bulunan diğer grup İslamcı olarak anılan gruplardır. İslamcı ile Müslüman çok farklı iki kavramdır. İlki yüce sadakat odağına, bakınız bu tefsirin başlarındaki orta çağdan bu yana tutunum ideolojisi ve yüce sadakat odağı tablosu. Allah'ı koyar ve bu tutunum ideolojisi İslam'dır. Türkiye'deki hatta dünyadaki düzenin İslami kurallar, şeriat tarafından belirlenmesi gerektiğine inanır. Yani İslamcı terimi şeriatçı ile eş anlamdadır. İkinci grup Müslüman ise İslam dininin mensubudur ama bu onun Allah ile arasında bir ilişkidir. Yüce sadakat odağına ulusu koyar. Türkiye'nin laik yasalarla yönetilmesi gerektiğine inanır. İki tanınmış mülkiyeli yazar bu ikincilere iyi örnektir. Gerek Güngör Uras, Milliyet ve gerekse Yılmaz Karakoyunlu, Sabah anlaşıldığı kadarıyla inanmış Müslümandırlar. Kandillerde mutlaka dinsel yazılar yazarlar ama ikisi de kesinlikle laik Atatürkçü kişilerdir. İslamcının tam tersidirler. İslamcıların talepleri Kürtlerin aksine etnik değil dinsel bağlamdadır. İslamcıların, şeriatçıların bu taleplerinden bazıları şöyle sıralanabilir. Yasaların yalnızca din adamlarının dinsel ortamlarında giymesine izin verdiği kimi kisveleri bu ortamlar dışında giyerek dolaşabilmek, devlet dairelerinde ve hatta hastane ve mahkeme gibi üniforma ya da özel kıyafet gerektiren yerlerde kadınların başlarını bağlayabilmeleri, başı açık fotoğraf gerektiren resmi belgelere başı bağlı fotoğraf yapıştırabilmek, erkeklerin cuma günleri camiye gidebilmeleri için resmi daire saatlerinin yeniden ayarlanması, boşanması, resmi nikahın imam tarafından da kıyılabilmesi ve hatta imam nikahının geçerli olması sayesinde birden çok kadınla evlilik yapabilmek, kimi yerlerde içki satışının gerek belediye yasakları gerekse fiilen korkutarak yasaklanması, televizyon kanallarında ve hatta özel şifreli kanallarda gece yarısından sonra bile erotik programların yasaklanması, otobüslerde harem selamlık uygulanması vesaire. Bu konularda nasıl karar verilebilir? Burada doğru analiz yapabilmek için hayata baktığımız pencerenin, ideolojinin bizi zorladığı siyah beyaz yorumlara otomatik olarak itibar etmek yerine şu dikotomilere ve benzerlerine verilecek yanıtların ölçüt olarak kullanılması gerekir. A. Azınlığın kendini çoğunluktan soyutlamak mı istediği, yoksa çoğunluğun yaşamına kendi kimliğini koruyarak katılmayı mı amaçladığı? Örneğin kız öğrencilerin üniversiteye sıkma başla girebilmeyi istemeleri bu açıdan tartışılabilir. Bu öğrenciler kendilerini soyutlamayı değil, tam tersine İslam'da kadının yeri kesinlikle ev olduğu halde toplum yaşamına kendi koşulları dahilinde katılmayı amaçladıkları kanısına varılacaksa, ki benim kanım bu yöndedir, onlara engel olmamak gerekir. B. Bu isteklerin Türkiye'de yalnız İslam'ı yaşam biçimi olarak seçenleri mi ilgilendirdiği, yoksa ülkenin genel kamusal düzenini değiştirmeye mi yol açacağı? Örneğin cuma öğleden sonra resmi çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi bu açıdan tartışılabilir. Böyle bir değişikliğin ülkedeki tüm çalışma yaşamını etkileyeceği ve kamusal düzende değişikliğe yol açabileceği düşünülüyorsa, ki benim kanım bu yöndedir, buna izin verilmemek gerekir. C. Eğer bu isteklerin karşılanması kamusal düzeni bir oranda değiştirecekse, bu değişikliğin toplumda daha fazla entegrasyona mı olanak vereceği, yoksa toplumsal barışın ve insan haklarının daha fazla bozulmasına mı yol açacağı, örneğin imam nikahı konusunda bu açıdan tartışılabilir. Böyle bir değişikliğin en azından kadın haklarının daha da yıpranmasına devlet desteği anlamına geleceği düşünülüyorsa, ki benim kanım bu yöndedir, kabul edilmemesi normaldir. D. Bu isteklerin Türkiye'de yalnız İslam'ı yaşam biçimi olarak seçenleri mi ilgilendirdiği, yoksa sonunda çoğunluğun yaşam biçimi özgürlüğünü de bu marjinal gruplarınkine uydurmaya mı yönelik buldu? Örneğin Cine5'te oynatılan erotik filmlerin veya bakkallarda içki satışının yasaklanması talepleri bu açıdan tartışılabilir. Özellikle çoluk çocuğun ayakta olduğu saatlerde TV'de erotik filmlerin oynatılmasının son derece saçma olduğu bir gerçektir. Ama özel para ödeyip şifreli olarak seyredilen bir kanalın sabahın esselatında oynattığı filmlere itiraz etmek, bu durum o İslamcının bu işe meraklı olduğu biçiminde de yorumlanmaya çok müsaittir. Başkalarının bu özgürlüğünü kısıtlamak için bahane aramak olarak yorumlanabilirse, ki benim kanım bu yöndedir, böyle bir yasaklamanın reddedilmesi gerekecektir. İçki satışı içinde durum aynıdır. Eğer kimse bir İslamcıyı içki alıp içmeye zorlamıyorsa, onun da kimsenin içki satın alıp içmesini yasaklamaya hakkı yoktur. Bu yasaklamayı istiyorsa, başkalarının yaşamını kendisininkine uydurmak için çabalıyordur. Ama bütün bu kabul ya da reddetmeler, ideolojik bakış açısıyla değil, her olaya teker teker böyle akılcı ölçütler uygulamayı gerektiren bir rasyonel bakış açısıyla seçilmelidir. Diğer yandan şunu da eklemek gerekir ki, Türkiye'de Kemalistlerin bu konularda kimi zaman irrasyonel vurgular yapmalarının nedenini, 1930'ların zihniyetinin kimi çevrelerde hala sürmesinin yanı sıra, İslam'ın hala siyasal iktidara talip olmasında aramak gerekmektedir. Son bir nokta, Türkiye'de İslamcıların talepleri bu teksirde neden azınlık talepleri olarak kabul edilmekte ve tartışılmaktadır? Çünkü bu grup Türkiye'de hukuksal olmasa da bir sosyolojik azınlıktır. Belki Türkiye'deki kadınların çoğunluğu başını örtmektedir ama bunlar sıkma baş değildir. Başörtüsü başka bir şeydir. Benim teyzem ve anneannem de evde bile yemeğini bağlarlardı. Sıkma baş, türban olgusu İslamcıların simgesidir ve kesinlikle azınlıktadır. Hatta bunların içinde başını bu biçimde bağlayanlardan bir kısmı da İslamcı olmadığı halde sırf içinde doğdukları ortama uymak için başlarını bu özel biçimde bağlamaktadırlar. Dolayısıyla bunların talepleri dinsel azınlık talepleri arasında tartışılmaya uygundur. Bununla birlikte İslamcı ile Müslüman terimlerinin karıştırılması durumu Türkiye'nin %98 oranında Müslümandan oluştuğu gerçeğiyle birleşince bazı çevrelerde sıkma baş türban olayının bir azınlık talebi değil potansiyel bir çoğunluk tahakkümü biçiminde anlaşılmasına yol açmaktadır. Demokrasi, laiklik ilişkisi ve dinsel simgelerin kullanımı. Laiklik demokrasi için bir olmazsa olmazdır. Sine qua non. Çünkü vahiyin hiçbir biçimde sorgulanmamasına karşılık akıl sorgulanabilir. Egemenliğin kaynağı olarak Tanrı'yı kabul ederseniz iktidarı denetleyemezsiniz. Ama çünkü her zaman karşınıza dinimiz böyle emrediyor diye kesip atanlar çıkacaktır. Ulusu kabul ederseniz en azından 4-5 yılda bir seçimlerle denetleyebilirsiniz. Diğer yandan demokrasi en azından Atatürk döneminin de göstermiş olduğu gibi laiklik için vazgeçilmez bir kavram değildir. Hatta aynı dönemde demokrasinin olmamasıdır ki laiklik uygulamasını mümkün kılmıştır. Bugün de laiklik uygulamasının Türkiye'de demokrasiyi ve insan haklarını zedelediği yolunda şikayet mevcuttur. Tabii burada laiklik kavramının tanımı sorunu karşımıza çıkıyor. Bugün dünyada en kabul gören tanım şudur, din ile devlet işlerinin ayrılması. Oysa Türkiye'de laiklik uygulaması bir ayrılığı değil, bir vesayet ilişkisini anlatır ki, laikliğin bir anlamı budur. Dinin devlete, dünyevi alana müdahale etmemesi. Buna karşılık devletin dine müdahale etmemesi. Kısacası devlet, din. Devlet dinden büyüktür. Bu nedenle laikliğin en iyi tanımı şöyle yapılabilir. Egemenliğin kaynağına veya yüce sadakat odağına uhrevi, örneğin tanrı değil, dünyevi bir kavram, örneğin ulus koyan görüş. Türkiye'de başörtüsü, türban, sıkma baş gibi deyimlerle karşılanan simgenin kullanımı demokrasi laiklik ilişkisi açısından nasıl değerlendirilebilir? Daha net ve dar biçimde ifade etmek gerekirse, kamuya ait alanlarda bu simgenin kullanılmasının yasaklanması hakkında ne düşünmek gerekir? Bu soru aşağıdaki kavramlar ve plan dahilinde cevaplandırılabilir. Olayın analizini, feodalizm ve onun tutunum ideolojisi din kavramını, bakınız yukarıda sözü edilen tablo temel alarak ve şu iki unsuru araştırarak yapmak uygundur. Bu kavramın günümüzdeki kalıntılarının gücü ve bir de ilgili ülkenin bu kalıntıyı tasfiye edebilmişlik oranı. İsrail ve Yunanistan gibi din ile ulusal kimliğin çeşitli tarihsel nedenlerle kaynaştığı ve dolayısıyla din ile devlet arasında bir yardımlaşma bulunan ülkeler bir kenara bırakılırsa, devletleri din-devlet ilişkileri açısından üçe ayırmak gerekir. 1. Feodalizmi hiç yaşamamış olanlar, yani bu kalıntıları hiç ihtiva etmeyenler. Bunun en önemli örneği ABD'dir. Burada devlet böyle bir kalıntıyı tasfiye etme problemiyle de karşılaşmamıştır. Dolayısıyla laikliğin yukarıdaki tanımının en net uygulandığı yer ABD'dir. ABD'de devlet bütün inançlara eşit mesafede durur. Hiçbir inanca engel olmaz. Hiçbir dine veya dinsel kuruma da, okullar dahil, para vesaire yardımında bulunmaz. Zaten ABD anayasasında getirilen birinci değişiklik, First Amendment, anayasanın sonuna eklenmiştir ve anayasa metninden sayılır, bunu emreder. Bu anayasal temel tarihsel bir temelden gelir. ABD devletin dine, inanca, mezhebe vesaire müdahalesinin önlenmesi için İngiltere'den göç etmeyi göze alan Püritenler tarafından kurulmuştur. Ve onların bu felsefesini sürdürmek sayesindedir ki devlet bu kadar farklı inançlara sahip insanları bir arada tutabilmektedir.